Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle. Güzel aşık çevremizi çekemezsin derdimi. Bu bir rıza lokmasıdır.
Demedim mi, demedim mi? Duyamazsın demedim mi? Doyamazsın demedim mi? Giyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi derken aslında dediği halde eremediğini ifade etmek istemiyor buradaki kardeşimiz. Bu nutukları dillendiren kardeşlerimizi kastediyorum. Ayrıca tabii Allah velilerine o intibak etmek, onlara intikal etmek için iz süren sufileri de kastediyoruz. Demedim mi, demedim mi derken aslında kıymetli dostlar, eren insanların, yani dervişlik gömleğini giyen, o demleri bulan insanların söylediği söz. Bulamazsın demedim mi derken, evet sen yapamazsın ama bak Allah lütfetti demektir. Hani bazı ilahileri duyuyoruz ama manası üzerinde hiç düşünmüyoruz. Yani tekrar ediyorum, radyolarını yeni açanlar veya programın başladığını yeni fark edenler için, güzel aşık cebrimizi çekemezsin demedim mi derken aslında cebrü cefaya tahammül edilmiş, o cefalar da çekilmiş, safa edilmiş ve o noktaya gelmiş kişinin söylediği söz. Yoksa cefa çekemeyip de kaybolup gitmiş, yolu bırakmış adama söylenmiyor bu söz. Sizi terk edip giden adama ne konuşacaksınız ki? Sizi dinlemeyen bir insana laf mı söylersiniz? Eskilerin bir sözü var. Boş ite menzil olmaz derler. Ne yapacak? Giden gider. O duyamazsın, doyamazsın, giyemezsin, çekemezsin demedim mi sözleri aslında senin düşündüğün gibi değilmiş. Hakikaten de çekemezdin, hakikaten de giyemezdin, hakikaten de doyamazdın, duyamazdın. Ama Allah duyurdu. Allah sana lütfetti. O sabrı ihsan etti, o menzilleri bahşetti demektir. Evet, sufilerin bu sözünden başlamış olduk. Biz öyle yaptık, Hüseyin abimize dedik ki ya ilahinin sonuna da şöyle bir konuşma ilave edelim. İlahiyi burada dinliyoruz. Hani onlar konuşuyor, şimdi biz burada başlıyoruz havası olmasın. Ay, hayatta hiçbir şekilde boşluk yok. Allah Teala ölümü, hayatı, mematı, sıhhati, afiyeti, hastalığı, her türlü şeyi hiç boşluk olmadan aynı anda tecelli ettiren bir Hazreti Allah. Dolayısıyla biz de böyle bir girizgah yapalım dedik. Fakat şimdi konuşmamıza başlarken radyolarını açmış, bu programı hususi dinlemek için radyo başına gelmiş, geçmiş, frekansını ayarlamış arkadaşlarımıza hemen diyoruz ki beraberce Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah diyelim. Ondan sonra da kıymetli dostlarımız Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti, saadeti, güzellikleri sizin, sevdiklerinizin, zürriyetinizin üzerine olsun diye de sizleri karşılamış olalım. Kıymetli dostlar, geçen hafta hacla alakalı vesaire, işte bugünlerin faziletiyle alakalı şeyleri konuşmuş idik. Sizlerden teşekkürler geldi, teveccühler geldi. Radyo üzerinden gelenler ayrı. Ama ayrıca programı dinleyip de şöyle yapıyoruz, şuna dikkat ediyoruz diyenler oldu. Allah hepsinden razı olsun. En azından bu şekilde düşünmemiştik veya bundan sonra biz de böyle düşünelim tarzında da böyle gönül alıcı. Yani hoca konuş, sen bakma senin konuşmana. Hani sen duyuramazsın demedin mi? Duyuramam derdin ama senin duyurmak istemenle, duyurmamak istemenle değil, Allah duyuracak. Sen sadece bir vesilesin dercesine sizin mesajlarınız geldi. Şimdi sözü fazla uzatmadan şöyle bir noktaya bakalım, şu açıdan bakalım hadiseye. Şimdi Mesnevi-i Manevi'den okuyacağız. Mesnevi-i Manevi de dedi ki kıymetli dostlar, hani ilahinin üzerine konuştuğumuzda artık böyle bir tebessümle başlamış olabilir, biraz şaşırmış olabilirsiniz falan ama hemen biz esas ayarlarımıza dönelim ve şöyle bir toparlayalım kendimizi. Şimdi söyleyeceğim sözleri lütfen bilhassa bu sahanın meraklıları dikkatli dinlesinler. Daha evvel, bundan 8-9 ay evvel size Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin farklı şekilde anlaşılması, daha doğrusu doğru anlamak için üzerinde farklı tefsirler yapılması. Tekrar ediyorum bu cümleyi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini doğru anlayabilmek için farklı bakış açılarına ve tefsire ihtiyaç duyulması sadedinde bir şeyler anlatmıştım. Şimdi bu ayetleri tevil etme mevzuunda da maalesef günümüzün efendim birkaç kelime Arapça bilerek Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri hemen Müslüman kardeşleri üzerine haksızca tefsirden, ilimden mahrum bir vaziyette, şuurdan da bir haber, irfandan da tamamen uzak efendim ırak olan kişilerin yaptığı yanlış yunluş tefsirler ve teviller var. Mesela geçenlerde bir sohbette İşte bu ayet-i kerimede şuna da işaret vardır. Bakın şu namazın kılınmasında şuna işaret edilmiştir. Bu buna da işarettir gibi bir şey söylediğimizde o arkadaş duymuş bunu, gitmiş arkadaşlarına anlatmış güzel bir biçimde. Karşıdaki insan da doğru mu yanlış mı demeden, ya demiş siz niye ayetleri tevil ediyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İşte ve mâ ya'lemu tevîlev illallah. Onların tevilini ancak Allah bilir falan diye Ali İmran suresinden ayeti de yapıştırmış. Yapıştırmış diyorum. Onun o ahlakına göre yapıştırma o. Yoksa o ayet oraya yapışmaz. Ayet onun eline ayağına düşecek şeye, derekede değil tabii ki. Şimdi sen bu ayeti kerimede tevil meselesinin nereden kalktığında namazın hikmetini ve muhabbetini anlatmak için yapılan tefsiri buraya yakıştırdın. Sen böyle mi Kur'an'ı takip ediyorsun? Kıymetli dostlar, hani diyorlar ya bir algı operasyonu yapılıyor diye. Bakın esasında en büyük algı operasyonu dini sahadaki konuşmalarla ve programlarla yapılıyor. Mesela bir insan, birkaç insan televizyona çıkıyor. Hani milletimizin aykırı kabul ettiği şekilde konuşuyor. Millet de ona diyor ki ya böyle diyor ama bak şöyle hadis var, şöyle bir davranış var. Sen Kur'an'dan delil getiriyorsun ama bak işte şurada da bir ayet var veya işte hadis-i şeriflerde böyle, vay sen hadisimi inkar ediyorsun gibi. Biz aslında tartışmayı adamın yapmak istediği o melanetten, adamın kendisini göstermek istediği o çerçeveden dışarı çıkarak tartışıyoruz. Şunu demek istiyorum kardeşler, adam aslında zafere ulaşıyor. Nedir ulaştığı zafer? Şu, ben Kur'an'la konuşuyorum dedirtiyor size. Yani siz adamın tarzını, bir tek Kur'an'la olur mu diyecek noktaya getiriyor sizi. Hayır. Adam şu anda operasyonunu başarıyla yürütüyor. Nasıl yapıyor bunu? Ben ne yapayım kardeşim? Kur'an'la yatar, Kur'an'la kalkarım imajını çiziyor. Hayır öyle değil. Bu adamın elinde Kur'an-ı Kerim olabilir. Ama o Kur'an-ı Kerim'e bakışı Kur'an-ı Kerim'in istediği bir bakış değil ki. Yani bir adam, tövbe estağfurullah, şimdi çok basit yani böyle konuşmak istemiyorum ama yani yüzünü efendim serinlemek için Kur'an-ı Kerim yapraklarını bir adam yüzüne efendim doğru yelpaze etse, başka türlü Kur'an-ı Kerim'i destek için kullansa, bu adam her işini Kur'an'la görüyor denir mi bu adama? Bu adama her işini Kur'an'la görüyor denir mi? Kur'an-ı Kerim'i böyle anlayan, Kur'an-ı Kerim'e bu hürmetsizliği yapan bir insana her işini Kur'an'la yapar diyebilir misiniz? Yemeğini Kur'an sayfalarının üzerine koyarak yiyor. Masa örtüsü Kur'an'dan. Adama bak ya, her şeyi Kur'an, duvar kağıtlarını bile Kur'an yapmış deseniz, bu adam Kur'an-ı Kerim'e tabi olan imajı mı verecek size? Yok canım, işte biz onu kastetmiyoruz. Peki kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir eden, müminleri müşrik gösteren, neredeyse müşrikleri daha çok mümin gösteren, ümmeti Muhammed'i parçalayan, bütün İslam alimlerine tahkir eden bir insan elinde Kur'an-ı Kerim'i salladığında, ya bunlar sırf Kur'an'la uğraşıyorlar o yüzden böyleler, halbuki şunu da okusalar diye siz bir tartışma başlattığınızda, adam aslında zaferini ilan etmiş oluyor. Kendisini Kur'an'a mensupmuş gibi gösteriyor. Mızrağın ucuna Kur'an-ı Kerim yapraklarını asan bir zaman efendim evvelki zamanlarda yaşanmış hadisede olduğu gibi oluyor. Hiç değişmemiş. Birisi gidiyor, eski gidenin külahını yenisinin kafasına oturtuyorlar. Kıymetli dostlar, ayetlerin tevili denildiğinde anlaşılamayacak, üzerinde yorum isteyen, hususi ilim isteyen ayetleri ulu orta herkes tefsir etmesin manasına kullanılan, orada bir teknik, tefsir terminolojisine ait, literatürüne ait, tevil gerektiren efendim ayetlerle alakalıdır o ayeti kerime. Yoksa namazı kılmanın şöyle fazileti vardır, zaten ayeti kerimede şu kelimeden de bunu anlayabiliriz demek, bu o ayetteki tevil manasına değildir. Sen nasıl kalkıyorsun da onu alıyorsun da buraya koyuyorsun? Aynı şey gibi. İşte efendim bize dua edin deniyor. Vay, sen nasıl o adamdan dua istersin? Hemen başlıyor. Zümer suresi ayet falanca, işte onlar derler ki Allah'ın yanında bizim aracılarımız vardır. İşte aynı siz de putperestsiniz. İnsaf bire. Arnavut'un dediği gibi çuş bıra demiş Arnavut. Çuş bıra. Yani sen ne yaptın ya kardeşim? Sen kime konuşsan bir kendine gel ya. Sen nasıl konuşuyorsun? Biz işte Kur'an'a bakarız. Sen Kur'an'a bakarsın da bakar gibi bakarsın işte. Öyle olmaz o iş. Bunlar Kur'an'la yürünen ifadeler değildir kıymetli dostlar. İman ve Kur'an insanları bu şekilde küfre sürüklemez. İman ve Kur'an bu şekilde cahilce Kur'an'ın anlaşılmaya yönelik hareketlerinin önüne set çekmez. Veya Kur'an'ı bu şekilde anlamaktan Kur'an-ı Kerim münezzehtir. Mümin kardeşini kafir gösterecek şekle sokmak, bu Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatırsın. Ama bunu yaparken yıkmazsın, kesmezsin, yakmazsın, patlatmazsın, çatlatmazsın. Kafir zındık diye ayrıştırmazsın. Kur'an metoduyla yaptığında bunu elbette güzel yaparsın. Kıymetli dostlar, tevilde Kur'an-ı Kerim ayetlerini konuşurken, Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerini konuşurken, bunların özelliklerini, güzelliklerini, insani ruhi sahadaki hikmetli taraflarını konuşmanın şöyle bir kıstası, şöyle bir ölçüsü vardır. Ahkam bildiren veya Kur'an-ı Kerim'de bildirilen o çerçeveye sadık kalınarak tevil yapılır. Bunu 7-8 ay evvel size arz etmiştim. Mesela namazın bir hikmeti şudur. Mesela namaz işte içtima gibidir. Namazda Allah'ın huzurunda bulunursun. İşte o heybeti takınman lazımdır. Çünkü bak ayette de şöyle şöyle oluyor denildiğinde o anda işte Allah Teala'dan bir feyiz alırsın, onu düşünürsün vesaire yaparsın. Düşünmen lazımdır. Ayeti kerimelerdeki ifadeler bunlara insanı götürür dediğimizde biz şunu kastetmiş olmayız. Yani sen düşünsen de olur, namaz kılmana lüzum yok. Ha bak işte bu sakat olan tevil budur. Allah'ın ahkamını reddedecek şekilde yapılan teviller sakattır. Ben zaten Rabbime günde 5 vakit dua ediyorum. Salat da zaten dua demektir. Dua yapıyorum. İlle de bu şekilde abdest alıp namaz kılmam şart değil diyen bir adam, bu basbayağı küfürdür. Bu zaten ayetleri tevil ediyor değil, kendi sapık düşüncesine ayetleri uyduruyor denir. Buna ayetin tevili denmez. Çünkü tevil meşru sahada yapılan açıklamadır. Ayetlerin tevili denildiğinde bu demektir. Gerek ilmi metotla tevil gerektiren ayetler, müteveil denilen ayetler, gerekse hikmetini anlatmak için ayetlerin açıklamasını yapmak olarak düşündüğümüz bu iki ana damardan, ana koldan yürüyen tevilin hepsinin ortak özelliği, Allah Teala'nın razı olduğu Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, imana, İslam'a uyan o meşru sahadaki tevildir. Yoksa bir şeyi alıp kendine benzetmek, başka tarafa evritmeye çalışmak, devre dışı yapmanın adına zaten tevil dememeli. Ha, ayeti böyle tevil ediyor denmez ona. Ayeti böyle çarpıtıyor denir. Ayeti böyle suistimal ediyor. Manayı bozuyor. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Kur'an'la konuşuyor denmez o adama artık. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlamamış denir. arz edebiliyor muyum? Dışarıdan bir adam sana, he tamam ben anladım, seni kulak memen şişmiş, safra keseleni almalı lazım denildiğinde, Allah Allah bu adam bana böyle bir teşhis koydu demezsin. Neden? Teşhis dediğin şey o tıp sahasına ait mütehassısın söyleyip de o hastalık hakkındaki fikrini beyandır. Ona teşhis denir. Birisinin kafadan bir şeyi atmasına teşhis denir mi? Denmez. Aynı bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Kur'an'ın ruhundan farklı bir şekilde konuşan kişi, isterse yüzlerce ayeti kerimeyi ağzında geveleyip dursun, o kişinin yaptığına tevil denmez, ancak çarpıtma denir. Bu önemli bir mevzu idi. Şimdi bunu nereden açtık peki? Hani hocanın şimdi Kur'an'ın hakikati vesairesi falan değil. Bunu nereden açtık? Şimdi araya gitmeden evvel onu da bir dakika içerisinde size özetleyeyim. Birazdan diyeceğiz ki Mesnevi'de Firavun'dan, Musa'dan ve bazen ayeti kerimelerin de açıklamalarından oluşan beyitler gelecek. Fakat göreceğiz ki geçen derslerde de temas etmiştik. Firavun denildiğinde bir tarihte yaşamış Firavun var. Bir de hepimizin içinde bir Firavun var. Musa aleyhisselam denildiğinde bir Allah'ın elçisi, nebisi Hazreti Musa aleyhisselam var. Bir de bizde Musa sırrı var. Allah'la konuşan, Kelimullah olan bir ruhumuz var. Dolayısıyla burada Firavun Musa kıssasını anlatırken beyitlerde bizim nefsani terbiyemizi, terakkimizi, insani efendim boyutumuzu, kemalimizi de ne yapacaktır Hazreti Pir? Mercek altına almamız için beyitleriyle bize yardımcı olacaktır. Evet dostlar, işte şimdi birazdan okuyacağımız beyitler bu tevili, bu feraseti, tam tabirle söyleyeyim firasettir aslı, bu irfanı ortaya koyan beyitlerdir. Bu beyitlerin arasında ayetlerle konuyu anlatmaya çalıştığımızda, ilk bölümde anlattığımız, arz etmeye çalıştığımız bu hakikatleri hatırlayacağınızı da ümit etmekteyiz. Şimdi böyle bir soluklanalım, Mesnevi'ye başlayalım.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun'a söylediği sözlerle alakalı beyitler vardı. Hangi beyitlerdi bunlar? 14.900 küsurdan başlıyor. 14.911 diye kalmıştık aşağı yukarı. Oradan başlıyor ve devam ediyor. Ne demişti Hazreti Musa aleyhisselam? Sen eğer bir sözde bir efendim bir şey yerine getirirsen, vaadi yerine getirirsen, Allah sana 4 güzellik, 4 efendim nimet ikram edecek diyerek Firavun'u iyice meraklandırmıştı. Ve ondan sonra da kelime-i tevhide davet etmişti onu. Kelime-i tevhide davet etmiş ve benim de nebi olduğumu tasdik edeceksin diyerek tevhidin hakikatini, o zamanki hakikatini ortaya koymuştu. Firavun bunu duyunca şimdi dedi ki tamam sen bunu yap diyorsun ama bunu vaat ettiğim, yani yaptığım zaman nelerle karşılaşacağımı, vaat ettiğin şeyleri de bir duyayım da düşünürüz dedi. Buraya çok dikkat edin şimdi kıymetli dostlar. Firavun dedi ki tamam sen şimdi bir şey yaparsan sana 4 nimet verecek, 4 farklı mükafat alacağım dedin. Şimdi öğrendim, yapmam gereken şeyi öğrendim. Peki bir de mükafatı duyayım şimdi. Ben bunu yaptığımda ne olacak? Anlatamadım galiba kıymetli dostlar. Şuraya dikkat çekerek anlatayım. Durumun vehametini siz daha iyi fark etmiş olun. Yani Hazreti Musa aleyhisselamın söylediği sözün hakikatine, lezzetine erememiş. Onu söylerse neler olabileceği hakkındaki mükafatı gözünü dikmiş. Yani hakikat lezzeti yok adamda. Hani mesela bak abi gel seninle şunu yapalım dediğinde bir adam hakikaten o işe müştaksa, ortaya konulan yapılması gereken işe gönlü, ruhu, kalbi yattıysa zaten onu yapmakla bir kere bir tatmin bulur. Ayrıca o işten kazancını falan onlar şeyidir, işin nemalanmasıdır, ekstradır yani tabiri caizse. Fakat bunu yaparsam ne olacak derken bunu bir iş, Hani biraz da angarya, bunu bir yük gibi görüyor. Yük gibi görmemem için acaba bana ne gibi mükafat var diye soruyor. Kim soruyor? Firavun soruyor. Sende bende firavun var demiştik. Bizdeki benliğe bakıldığında bizdeki firavun ne yapıyor? Hakkın güzelliğine tabi olmanın zevki bizde olmadığından acaba bunu yaparsam neler kazanabilirim noktasında içimizdeki nefis firavunu da bir şeylerin mükafatını bekler halde oluyor. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi daha bu beyitlerin hemen daha zikrinde başında bizlere şunu göstermiş oluyor. Ruh bu manaya müştaktır. Ve ruh daima nefsi, firavundan daha beter olan nefsi bu manaya çeker. Çekmeye çalışır. Kendisi ona vaat edilecek, ona zaten yararlı olabilecek, zaten ona ecir, mükafat, lezzet olarak verilecek şeylerin birçoğundan lezzet almaz. Ruh hakka aşıktır. Hakka müştak şekilde yaratılmıştır. O hakka ait bir şey bulduğunda onu hem kendisi yaşar hem yaşatmak için gayret eder. Ve üzülür. Kayıplara, zararlara üzülür. Fakat nefis öyle değildir. Nefis ille bir beklenti, bir mükafat, bir ne bileyim teşvik edici prim peşinde koşmaktadır. Bunu resmediyor bize Hazreti Pir. Ve Firavun devam ediyor. Söyle bakalım. Ben bunu yaptığımda neler olacak? Evet. Yani bana baldan nehirler mi olacak? Bana ganimetler gibi mal mı bırakacak? Yani ne bileyim benim esir olan aklım o saf efendim süt ırmağının tesirinin aksedişiyle gıdalanacak. Yani böyle şeyler hayal ediyorum ben diyor. Bütün zevklerimle alakalı. Niye burada Hazreti Pir uzatarak beyitleri anlatıyor? Şöyle ganimet mi alacağım? Baldan nehirler olacak. Şöyle ağzım mı tatlanacak? Süt nehirlerine gireceğim. İşte benim aklım özgürleşecek falan gibi tabirler var. Bu tabirler aslında siz sıkılırsınız ve konu çok uzar diye girmiyorum. Fakat boşuna olan tabirler değildir. Mesela kendi nefsani arzularına içindeki duygusal hissiyatını çözmek ve içindeki tatmini bulmak için bal nehrini zikretmesi, konuşması Firavun'un. Aklının hür olmasını isterken de süt nehrinden bahsetmesi, beyitlerde bu şekilde geçmesi tesadüfi değildir. Oradaki bal ilm-i ledünne işarettir. Oradaki süt de ilme işarettir. Akılla, aklın yorulması tefekkürle efendim insanın malumlardan meçhulleri bulabilecek bir ilme kavuşmasına işarettir. Süt ilme işarettir. Oradaki bal da ilm-i ledünne işarettir. O yüzden içteki tatminini anlatırken bal nehrini aklın hür olmasını, esaretten kurtulmasında bilgilenmek olarak ifade ederken süt nehrini beyan etmesi önemlidir. Kıymetli dostlar, şöyle size koca karı hikayesi gibi gelmezse bir parantez açıp size çantalık denilen eskilerin, bizim eski alimlerimizin, ariflerimizin, böyle kıymetli zatların bazı taktikleri vardı. Mesela derlerdi ki ilim talebelerine sütlü tatlılar yedirin, süt, yoğurt, peynir gibi şeyleri çokça yedirin derlerdi. Ta bunu eskiden küçüklüğümüze duyardık biz. Çünkü süt ilme işarettir derlerdi. Şimdi gelinen günümüzdeki tatbikata bakıldığında da diyorlar ki efendim çocuklarınıza böyle şekerli, karbonhidrat, glikozlu falan şeyleri yüklemeyin okula gönderirken. Fazla tatlı, glikoz, karbonhidrat yüklemesi yapmayın. Çocukların kafası küfe gibi oluyor. Bir saat sonra iyice o şeker düştükten sonra artık dersi dinleyecek hal almıyor. Çabucak onu vücut yakıyor. Bu sefer beyin bana daha lazım, şeker lazım, glikoz lazım dediğinde de çocuk bu sefer tekrar yemeye, oradan da kısır bir döngüye ve obeziteye kadar gidiyor. Aynı zamanda da okulda öğrenme başarısı da düşüyor. Ne yapalım diyorlar? Kalsiyum ihtiva eden, protein ihtiva eden şeyleri çocuklarınıza yedirin. Bilhassa süt içmesi, peynir yemesi çocukların sıhhatli diyorlar. Ha bakın, bilim de bu noktaya gelmiş. Ama ilm-i ledün sahibi olan zatlar da talebelere, işte yeni başlayan, ilme başlayan talebelere süt içirirler, süt tavsiye ederler. tatlı bile yiyecekse sütlü tatlılar yedirin de ilim öğrenmesi kolaylaşsın diye bunu tevil ederler ve arkasından da süt ilme remizdir, süt ilme işarettir diyerek de bunu o manayla birleştirirlerdi. Canım eskiler her şeyi de manayla açıklıyorlarmış. Biz artık öğrendik ki bunda bir mana yokmuş, kalsiyum varmış diyen ahmaklara da şunu söylüyorum. Sen eğer her şeyi somut olarak çocuğuna izah etmek, duygulardan ayıracak şekilde onu bu şekilde yetiştirmeyi düşünürsen, sen o çocuktan bir aile şuuru bekleme. O çocuktan bir aidiyet meselesi bekleme. Vatan sevgisi, bayrak muhabbeti, mukaddesatına toz kondurmamak, büyüklerine hakaret etmemek, küçüklerine eziyet etmemek gibi normal bir insanın, sıhhatli bir insanın yapması gereken şeyleri bekleme. Neden? Sen her şeyi zahir ölçülerde anlattın. Adam annesini babasını bile bir biyolojik varlık olarak gördüğünde, artık bayrağı da bez parçası olarak gördüğünde, vatanını da coğrafi şartlara, bilinmelerine falan bakarak, oradaki yaşayan insanları da sosyolojik, demografik açıdan değerlendiren bir kafa olarak inşa ettiğinde, sen artık o çocuktan da, o vatan evladından da hiçbir hayır bekleme. Bugün en kapitalist sistemin bile kendine ait bir mefkûresi, tamamen madde olan şeyleri bile mana yükleme gayreti var. Adam yediği hamburgere bile bir mana yüklüyor be. İçtiği zıkkıma bile bir mana yüklüyor. Burada şöyle bir mistik derinlik var diye o adam kendi neslini, kendi aidiyet duygusunu, kendi habis fikirlerini yaşatacak nesli mana ile, yani gözle görülmeyen doktrinlerle, gözle görünmeyen ideallerle bir şekilde süslemeye çalışırken sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tamamen temelleri mana üzerine kurulmuş bir medeniyeti manasız anlatmaya kalkıyorsun. En hafif tabiriyle bu ahmaklıktır. En hafif tabiriyle. Yani en kibarca söylemesi hamakattır bu. Bir insan kendi neslini beğenmiyorsa, ecdadını beğenmiyorsa bile utanır da, hiç olmazsa model ve fikir aldığı Batı dünyasından onların yaptığı harekete bakar da, o hareketleri nasıl yaptıklarını görür, belki o da bir şeye mana yüklemeye çalışır. Kıymetli kardeşlerim, yani şeye benziyor, geçenlerde birisi bir vampirden, cinden, binlenmeden vesaire korkuyormuş. Ne yapıyor dedim, haç işareti yapıyormuş parmağıyla. Şimdi Hollywood usulü kovmaya çalışıyor kendine göre. Yani bu derekeye düştük şu anda. Yani bu derekeye düştük. Arz edebiliyor muyum? Aman ya Rabbi diyeceğimize oh my god falan diyor artık yani. Yani insanlar o şekilde o noktaya gelmiş. Tepkilerimizi, dillendirebileceğimiz duygularımızı bile biz onlar gibi göstermeye çalışıyoruz. Neyse dilim damağım dolaşmasın. Yani bu kadar uzattım belki sözü ama birkaç beyit atlayarak size hülasa vermiş oldum. Yani Firavun'un, söyle bakalım mükafatı neymiş? Belki onunla şu olur, belki onunla bu olur diye beyitleri detaylı anlatması Hazreti Pir'in, nefsin birçok lezzete, birçok renge bürünmesiyle alakalıdır. Mesneviye aşina olanlar, mesnevi zevki olanlar, sohbet lezzeti ve bunun tiryakisi olan kardeşlerim, sizler için bir defa daha söyleyip geçiyorum. 8-10 beyti özetlemiş oluyorum, okumuyorum vaktinizi almamak adına. Firavun'un, sen bize mükafatları söyle, belki ben bana şuna yarar, belki buna yarar diye mevzuyu uzatması, Hazreti Pir'in şiir yazmak için gayret etmesinden ibaret değildir. Öyle bir derdi yoktur Hazreti Pir'in. Peki niye böyle? Hazreti Musa aleyhisselam hakikati bir cümleyle ifade etti. Hakikat yalındır, sadedir, berraktır, nettir. Ama kendi arzuları olan ve birçok iştahı, birçok renk düşkünü, zevk düşkünü olan nefis, birçok talebi vardır ama aslında hepsi hiç mesabesinde bile değildir. Çoktur, ona göre her şey çoktur. Çok yoğundur, çok işi vardır, çok zevkleri vardır, çok bilmemleri vardır. Hakikat hiçbir şey gibi durur, her şeyi içinde barındırır. Nefis ve hakikatin dışındaki bütün heva heves çok gibi görünür, hiç kadar ağırlığı yoktur. Neden? hiçin bile gerekli olduğu, hiçin bile kıymetli olduğu an vardır. Neden? Hiç olduğunda, bardağı tamamen hiç dolu olmadığında istediğin kadar doldurabilirsin. Tahta tamamen boş olduğunda istediğin kadar yazabilirsin. Arz edebiliyor muyum? Hiçliğin bile bir değeri, bir ağırlığı vardır. Ama insanın hakikate ait bir zevki yoksa, o birçok zevkinin hiç kadar değeri yoktur. Tamam mı kıymetli dostlar? O sebepten Firavun'un sözlerini, cennette şunu mu görürüm, cehennemde bunu görürüm diye 12, 13, 14 beyti geçiyoruz. Hazreti Pir bunları anlatıyor. Nefsin ne kadar renk düşkünü, ne kadar farklı zevk düşkünü olduğunu ifade etmesi için sözünü uzatıyor. Sonra yani Firavun bu şekilde taleplerini sıralayınca Musa aleyhisselam da buyurdu ki, geldik 14.928. beyte. Bakın gördünüz mü? Yani aşağı yukarı 17 beyt geçmişiz. Yani hoca lafı uzatıyor demeyin. Biz yine de kişi kitabına uyduruyoruz. Efendim, Hazreti Musa aleyhisselam buyuruyor ki, şimdi sen bu hakikati kabul edersen, tevhid edersen, la ilahe illallah der de, Allah Teala şirk koşmadan, beni de peygamber olarak tasdik edersen, çünkü Musa devridir, devir, sana ilk verilecek mükafat, o dört mükafattan biri, Allah sana daima sıhhat ve afiyet ihsan eder. Nasıl olur? Bedeninde daimi bir sıhhat ve afiyet bulunur. Evet. Şimdi bu sıhhat ve afiyet meselesini Allah razı olsun Tahir-i Mevlevi Hazretleri böyle çevirmiş. Sıhhatle afiyet aynı şey mi? Değil. Bak size bir hikaye anlatayım. Hem tebessüm edin hem de birçok müşkülünüzü böyle hikayelerle çözersiniz. Fi tarihinde radyoda yine anlatmıştım. Rahmetli şeyhimden, mürşidimden dinlemiştim. İki adam gelmişler, hayat sigortası yaptıracaklar. Efendim hayat sigortası caiz midir, değil midir? Şimdi biz onu anlatmıyoruz. Biz fıkrada olan bir hadiseyi anlatıyoruz. İbretle dinleyiniz. Sıhhatin ayrı, afiyetin ayrı bir şey olduğunu anlatmak için söylüyorum. Evet. Bu iki arkadaş demişler ki biz hayat sigortası yapmak istiyoruz. Ne kadar prim ödeyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Sizden bilgi almaya geldik. Tamam demiş adam. Önlerine işte koymuş şeyi, sözleşmeyi. Demiş ki imza atmadan evvel primlerinizle bir konuşalım. Ne kadar prim ödeyeceksiniz? Demişler ki farklı prim mi ödüyoruz? Evet demişler. Farklı durumlar olduğu için primler de değişiyor. Mesela siz demiş Fatih Bey, nasıldır durumunuz? Çocukken hastalık geçirdiniz mi? Hayır. Kızamık geçirdiniz mi? Hayır. Çiçek? Hayır. Kaza geçirdiniz mi? Hayır. Kırık, çıkık, yarık falan? Yok. Hayır. Ameliyat oldunuz mu? Yok. Kaç yaşındasınız? 45 yaşındayım. Adam demiş ki yani inanır mısınız demiş. Beyefendi yani ben böyle kolay kolay hasta olmam demiş. Ciddi bir travma da hiç geçirmedim. Kaza falan geçirmedim. Peki demiş. Siz demiş 50 lira aidat ödeyeceksiniz. Peki dönmüş bu sefer Hüseyin abiye. Hüseyin demiş, kardeşim demiş, siz hastayken oldunuz mu? Evet, kızamık oldum. Başka bademcik oldum. Ateşlenirdim. Bilmem ne geçirdim. Ayağımı kırdım. Kafamı yardım. Ameliyat oldum. Adamda yok yok. Kaç yaşındasın? 44 yaşındayım. Gelmemiş şey yok başına. Tamam demiş. Siz de demiş aylık prim olarak 20 lira ödeyeceksiniz. Hayda, bu sefer o 50 lira ödeyeceksiniz denilen adam bayrağı açmış tabii. Kardeşim demiş, niye böyle ya demiş. Bu adam bir süre hastalık geçirmiş, primi düşük ödüyor. Ben sıhhatliyim diyorum, bana yüksek prim ödettiriyorsunuz. Bakın, adamın söylediği söze bakın, ibretli bir söz. Demiş ki, beyefendi, siz hiç hasta olmadığınız için, başınıza hiç kaza bela gelmediği için, en küçük bir hastalıkta gitme ihtimaliniz var sizin. Bir anda ağırlaşabilirsiniz. Ama bu öteki arkadaşımız şerbetlenmiş. Hasta olmuş ama iyileşmiş. Arkadaşlar, eskilerin inancına göre bir adam tabii bir sürü ilaç alıp da böbreğini iflas ettirmiyor, karaciğerini bozmuyorsa, eskiler natürel şekilde, tabii şekilde de tedavi oldukları için derlerdi ki hastalık afiyete vesiledir. Çünkü insan hastalandıkça vücut tecrübe kazanır. Mesela bir adam küçükken çiçek hastalığı geçirmezse, 30'unda çiçek hastalığına tutulursa adamın gözleri gider, kör olur. Çocukken geçirildiğinde vücut o bağışıklık sistemini kazanır. Artık ona o arıza çıkartmaz. Küçükken kızamık geçirdiyse ileriki yaşlarda kızamık geçirmez mesela. Bunun gibi sıhhat ve afiyet arasında fark vardır. Mesela sıhhat bir adamın hasta olmaması demek. Sıhhatli, bozulmamış, hiç böyle çizdirmemiş, gayet sıhhatli. Ama sıhhatle beraber afiyet olmazsa birden çökme ihtimali olur. Allah afiyet de versin. O sebepten eskiler Allah Teala sıhhat ve afiyet versin derler. Hem bedenin dinç olsun, hem de herhangi bir şeye maruz kaldığında onunla baş edebilecek bir savunma mekanizması, seni muhafaza eden ilahi bir afiyet seni korusun demektir bu. Şimdi anlatabildim mi? İşte burada bedende daimi bir sıhhat ve afiyet olur denilirken Allah Teala bu tevhide gönül verenlere bedeni olarak eksiklik, bedeni olarak efendim güçlük çıkartacak bir şeyden azat kılar. Hastalansalar bile o hastalığa karşı mukavemet edecek ve o hastalıklardan daha kuvvetli çıkabilecek bir afiyet, bir bağışıklık efendim mekanizması, sistemi bahşeder diye anlayabiliriz bu sözü. O yüzden bu söz çok güzel bir sözdür. Üzerinde durmamın sebebi buydu. Evet, tıpta bahsedilen hastalıklar bedeninden uzak kalır. Hakikaten de kıymetli dostlar, bir insan kelime-i tevhidin manasına inanarak yaşarsa, şöyle bunu batılı bilim adamları da dile getiriyor, bu kadar sosyal refah seviyesi düşük olduğu halde Müslümanlar arasında birçok efendim biliyorsunuz hep idarecilerin değiştirdikleri, sömürdükleri, siyasi çalkantılarla hep birbirlerine düşürdükleri için şu anda ipler ellerinde, hani fıkrada var ya, ip şeyin elinde demiş, çocuğun elinde demiş, girmeyelim şimdi fıkranın detayına, uzaktan uzaktan oynatıyorlar. İşte burayı da karıştırmaya çalışıyorlar. Burada yapamayacaklar ama. Yani burada kabirleri karıştırdılar. Bu milletin nasıl bir mayası olduğunu onların hafsalası almayacağı için burada bu tuzakları yapamayacaklar. En azından bundan sonra yapamayacaklar. Allah muvaffak etmeyecek inşallah. Fakat diyorlar ki sosyal refah seviyesi, maddi imkansızlıklarla boğuşan, refah seviyesi düşük olan bu toplumlarda hastalık yine az. Yani batı toplumunda bir mevki düşünün, coğrafi bir mevzi düşünün, bir şehirde efendim şu anda Irak'ta, Suriye'de olan o çöküntünün onda biri kadar bir iptal durumu olsa, altyapısı bu şekilde dümura uğrasa, yani herhalde birkaç hafta içerisinde o kasabanın yarısı ölür küt diye. Yani üzerine bomba yağdırmaya falan lüzum yok. Küt diye giderler, ölüverirler. Neden? Çünkü adamlar, affedersiniz, defa hacet bile yapsalar, temizlenmeyi bilmiyorlar. Sen dışarıdan baktığında ay ne kadar bakımlı, cicili bicili, grand tuvalet falan diye yapıyorsun ama, yani onun bir de hani diyorlar ya, sen bir de benim içime bak diye. Onun içine vesairesine bakıldığında taharet musluğu yok adamlarda. Taharet yok, temizlik yok. Sağlayar, sollayar, elini buraya sürer, ağzını atar, sofraya otururken yıkamak, ayrılırken yıkamak. Yani bir insan hakikate inandığı şekilde yaşamaya çalışırsa, tabii ki diyeceksiniz ki tırnak içerisinde, hocam şimdi yapma ya, mesele bu kadar da basit değil. Adam hakikaten inanmış olsa bu kadar zokayı yutar mıydı? Bu kadar parçalanmayı kabul eder miydi? Kardeş kardeşi vurur muydu diyeceksin. Haklısın, haklısın. Oradan bendeniz sıhhat afiyetle manaya inanmanın nasıl bir köprü kurulabileceğini izah etmek meyanında zikrettim. Tıpta o bedeni sıhhat denilen şey hakikati gönül vermekle kendisini ortaya çıkartır. Bu şekilde olur. İkincisini de söyleyelim de bari son bölüme öyle geçmiş olalım. Başka bu hakikati kabul ettiğinde diyor Hazreti Musa Aleyhisselam, sana Allah nasıl mükafat verir? Başka ne ecrin olur, mükafatın olur. İkincisi de ömrün uzak olur. Adeta ecel hayatından çekilir. Yani ömrün uzak olur derken ömür denilen şeyin uzak olarak tarif edilmesindeki sebep, ömüre girdiğinizde aslında sizi ölüme düşüren şeydir ömür. Doğduğunuz an ölümlü statüsündesiniz siz. Yani doğdunuz mu? Sizi vasıflandırırken başlıklar yapsınlar. Bu başlıklardan birisi doğduğunuz anda ölümlüdür. Ölüm tezgahına ne zaman düşersin? Doğduğunda. O yüzden ömrün uzak olur denildiğinde, yani ölümü eceli içinde barındıran ömür senin için uzar. Sen ancak eceli uzun bir ömürden sonra tadarsın. Sıhhatle geçen bir ömürden sonra muradına, evet, ermeksizin dünyadan gitmezsin diyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Burada bırakalım. İnşallah son bölümde, kısa bölümde de birkaç cümle söyleyerek Mesnevi dersini tamam ederim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Kıymetli dostlar, tekrar merhaba diyoruz. Şu 5-10 dakika içerisinde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu arada bizi dinleyenler şöyle bir uzun bir ara, 10 dakika kadar düşünmeye fırsat da bulmuşlardır. Efendim, hani şimdi Musa Aleyhisselam'ın tevhide gel, bu cümleyi söyle, gerçekten inanarak bu cümleyi söyle, Allah sana bunun karşılığında 4 mükafat verecek diye beyan ettiğinde, bir neyi saydı? Sıhhat ve afiyeti. İkinci olarak neyi söyledi? Ömrün uzun olur. Yani ömründe muradına erersin. Böyle istediğin zamana kadar böyle neredeyse muradınca yaşar. Ecel geldiğinde de öyle sıkıntıyla falan can vermezsin. Tamam, her işimi de hallettim. Tam da ölme zamanı diyebilecek şekle gelirsin gibi ifadeler kullandı. Ama bu arada sizden ayrıldığımızda eminim ki öyle de olmalıdır diye düşünüyorum acizane, bazılarınızın zihnine şu takılmış olabilir. Ya biz de tevhid ediyoruz da kardeşim, hastalıktan başımızı kaldıramadık yani. Bunca zaman bu kadar insan tevhid ediyor. Bunlar hasta olmadılar mı yani? Sonra hani tevhid edenler uzun yaşar denildiğinde, işte ne bileyim 15, 20, 30, 40 yaşında ölen bir sürü Müslüman var. Bir sürü mümin var. İşte şehit olan delikanlılar var, gençler var. Hani uzun ömürdü falan. İstedikleri gibi şey, hayatının baharında denilebilecek bir mevsimde fedai can eden insanlar var. Yani bu bir çelişki değil mi diye merak edenler vardır. Tamam işte, merak edin. Şimdi üçüncüyü, dördüncüyü de söyleyelim. Merakınız daha da depreşecek. Bendeniz yalnız beyitlerden birçoğunu ne yapacağım? Atlayacağım. Şimdi şöyle bir aşağı yukarı 40 beyit kadar, 35-40 beyit kadar geçeceğim. Çünkü bu size Mesnevi ile alakalı bir fikir edindirmek ve Mesnevi'den belli yerleri okumak üzere tertip edilmiş program. Yani bir Mesnevi Han sohbeti veya bir Mesnevi'den sıralı olarak gidebileceğimiz şekilde değil de biraz daha konuları birleştirerek gidiyoruz ki hem sizin de zihniniz dağılmasın. Zira bir şeyi itiraf etmek gerekirse, Mesnevi sohbeti aslında böyle göz göze, karşı karşıya, hani rahli tedris denilen usule uygun şekilde okunması lazımdır. Nitekim bundan dolayıdır ki Darül Mesneviler inşa edilmiştir. Mesnevi okunması için hususi mekanlar ihtas edilmiş ve orada bu ciddi terbiye müteselsilen ecdadımızda yüzyıllarca verilmiş ve o insanlar da bu güzel vatanı bize türlü türlü güzellikleriyle bırakmıştır. Şimdi dolayısıyla biz radyo programına uygun şekilde konuşuyoruz. Vaktimiz de daralıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o ölümle alakalı, ölüm istediğin zamanda sana gelir. Yani uzun bir ömür sürersin, bütün muradını gerçekleştirirsin. Sonra hadi öleyim artık ya dersin de ölüm öyle gelir diyerek bir teklifte bulunuyor. Yani şimdi Firavun ben tevhid ettiğinde neler alacağım dediğinde, bir insanın, hatta haşa huzurdan, bir Firavun'un isteyebileceği en güzel şeyi söylüyor aslında ona. Hiç hastalanmayacaksın. Sağ afiyette olacaksın. Ömründe uzun, istediğin kadar her haltı affedersiniz, her şeyi yapacağın kadar da uzun olacak. Kebap yani güzel, çok güzel. Şimdi üçüncüye gelelim bakalım. Üçüncüde ne var acaba? Hazreti Musa Aleyhisselam buyurdu ki, üçüncüsü de bu tevhide edersen sana Allah Teala'nın bu söze tabi olmakla vereceği üçüncü mükafatta dünyada ve ahirette düşmanlarından emin olursun. Oho! Yani şimdi benim gibi züğürt bir adam, kenarda duran bir adam düşmanı olsa ne olur? Kaç kişi olabilir zaten? Büyük başın büyük belası olur. Yani her sivrildiğinde görürüm, bazen bendeniz böyle büyük marketlere falan alışverişe gittiğimde, kardeşlerim dinliyorlarsa kusuruma bakmasınlar, orada bile yani filanca reyonda çalışan diğer reyonda çalışanın hareketlerini beğenmez, ekarte etmeye çalışır. Filanca kasada çalışan kişi filanca kasadakine böyle göz ucuyla bakar, böyle bir rekabet vardır. İnsanların bulunduğu ortamda birazcık yetki alan bir insan düşman olmaya ve düşman edinmeye çok müsaittir. Hemen böyle büyüdükçe düşmanlığı artar. Çocuk ne yapar mesela, ne kadar küsebilir ki bir çocuk? Küsmek aslında kendini büyük zannetmekle alakalıdır. Ama asıl hakikat, asıl büyüklük nedir? Onu biraz atladığımız beyitlerde bakarak işleyebilirsiniz. Şimdi bizim vaktimiz çok daralıyor. Üçüncü mükafatla tevhid ettiğinde dünyada ve ahirette hiçbir düşmanın olmaz. Salimen yaşarsın. Devlet saltanatını da istediğin gibi idare edersin. Hiç düşmanın olmayacak. Düşünün ki bir devlet reisi, hiç düşmanı yok. Tehdidi yok. Çok müthiş bir şey yani. Bunu kim istemez? Evet. Ama ancak bu oyunlarda olur değil mi? Çocukların oyunlarında olur. Normal bir hayatta yani adam işte görüyorsunuz, inim inim inliyorlar. Yani adamın üzerine giyecek çul yok. Karşıdaki kabileyle savaş halinde 15 senedir. Yani işte ne bileyim. Girmeyelim, uzatmayalım sözü. Bunu da söylüyor. Bu sefer Firavun diyor ki, ya acayipmiş diyor. Hemen dördüncüsünü söyle. Çok fena hırslandım. 14.971. beyte kadar geldik bu arada, size böyle hissettirmeden. Fakat kıssanın ana damarını yakalayarak, nabzı tutarak gidiyoruz. Dördüncüsünde ne diyor biliyor musunuz Hazreti Musa? Saçın katran gibi siyah olur. Yüzün erguvan çiçeği gibi kırmızı olarak genç kalırsın. Peh peh peh peh peh. Hani böyle 300 yaşındasın, sıhhat afiyettesin ama belin bükül, öyle değil diyor. Bir de genç olursun. Bütün caziben üstünde olur. Evet. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam bu dördüncüsünde söylediğinde acaba Firavun ne demiş? Ya bunlar öyle böyle şeyler değil. Firavun'un ne dediğini bir kenara koyalım. Tekrar işlemek üzere. Fakat şöyle bir detaya dikkat edelim. Galiba burada bazıları, yok canım artık o kadar da değil. Abi ne yapıyorsun ya? Biz de tevhid ediyoruz. Bir sürü düşmanımız var. İşte saçımız sakalımız da ağırdı. Eski güzelliğim de kalmadı. Sıhhatim de bozuk. Şekerim var, tansiyonum var vesaire. Ömür dediğinde zaten her an gitti gidecek gibi pamuk ipliğine bağlı yaşıyoruz. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam burada ne yapıyor diye aklınıza bu gelmiş olabilir. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam bu hakikati Firavun'a, yani Firavun şunu diyemez. Ben bu tevhide gelmekle beraber sen bana öyle şeyler teklif ettin ki ben bu kadar zorluk içerisinde olamam. O yüzden de tevhidi kabul etmiyorum diyebilir mi? Diyemez. Peki, bu dört haslete baktığımızda bunlarla sevinenler kimlerdir? Bunlarla kim avunabilir? Mesela olgun, hakikaten ihtiyar, tecrübeli bir insan, keşke çocuk olsaydım, şen şakkak koşsaydım mı der? Yoksa o hayatın ona kazandırdığı tecrübeleri fark ederek Allah'ına şükür vaziyetinde o tecrübede olmanın zevkini mi sürer? Hayatıyla barışık mı yaşar? Tabii ki hayatıyla barışık yaşar. Ama bunu istemeyecek olan kimlerdir? Çocuklardır. Çocuk ruhlu olanlardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a söylediği şeylere bakarken, ruhumuzun nefsimizi hakikate çekmek için ona telkin ettiği şeylere bakarken, arada bir benzerlik görüyoruz kıymetli dostlar. Peki bu benzerlik nedir? Niçin Firavun'a bunları söylemiş? Hazreti Musa aleyhisselam niçin bu şekilde söylemiştir? Bunu düşünelim. Fakat şu iki beyti okuyup ondan sonra bu konuyu tamamlamak üzere sizinle buluşalım inşallah. Nedir? Şöyle buyuruyor Hazreti Pir, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz, renk ve koku gibi arazların indimizde değeri yoktur. Lakin sen aşağı bir mahluk olduğun için ben de aşağı alemden konuşuyorum. Hazreti Musa aleyhisselam ruh diliyle böyle söylüyor Firavun'a. Biz aslında genç olalım, saçımız hiç beyazlamasın, yüzümüz böyle delikanlı gibi olsun, uzunca yaşayalım, sıhhat afiyette böyle dana gibi, böyle gayet güzel böyle, hani tosun gibi olalım. Bizim yok, bizim derdimiz bu değildir, biz böyle renklere bakmayız. Biz hakikat zevkini almışız, hakikatin rengine, daha doğrusu renksizliğine bürünmüşüz. O hakikatin şevkiyle biz mest olmuşuz. Ama şimdi sen, ben sana buna gel dediğimde daha bu hakikatin zevki sende olmadığı için, aşağılarda süründüğün için senin alemine göre konuşuyorum diyor Hazreti Musa aleyhisselam. Sen bunu istersin. Ey nefis sahibi, firavunlara parmak ısırtacak, kendim için söylüyorum, ey nefsim, sen de hep sahatte olayım, afiyette olayım istersin. Hep uzunca yaşayayım, istediğim zaman öleyim. Hiç düşmanım olmasın dilersin. Cazibemi de hiç kaybetmeyeyim diye düşünürsün. Sende var mı bu istek? Var. Demek ki kırıntı da olsa bir firavunluk var. Mesele senin, sende firavunluk olması meselesi değil. İsterse sende 1000 tane firavun parçası, cüzü, efendim, hulasası, üsaresi, mikrobu olsun. Musa ilacı yoksa sakat. Musa oldu mu halleder. Firavunluğunun farkına vardıysan, Musa'yı bulman için de davranman lazım. Bu beyitlerin müthiş çarpıcı özelliği aslında bu işarete mebnidir. Bu işareti bize göstermektedir. Bunun üzerinde düşünelim. Haftaya bayram olduğu için bayramla alakalı bir sohbet yapacağız. Fakat bizi takip eden sadık kardeşlerimiz, kıymetli Moral FM dinleyicileri, hemen bayram haftasından sonraki derste bu konuya devam edeceğiz. İnşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.